Yeni bir hayatın inşası.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Allah'ın ipine sımsıkı, hep birlikte sar ve parçalanmayın. Ve'zkuru ni'metallahi aleykum. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfunu, keremini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Sizler düşmandınız. En azından dost değildiniz. Birbiriniz için bir anlam taşımıyordunuz. Yürekleriniz arasında bir bağ yoktu. Allah sizin gönüllerinizi birbirine bağladı. فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Kendi yiğitliğiniz sayesinde değil, sırf onun lütfu sayesinde kardeşler oldunuz. İman kardeş oldunuz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Ve siz bir zaman hatırlayın ki bir ateş çukurunun kenarında hemen oraya düşmek üzereydiniz. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Allah sizi oradan çekti ve kurtardı. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki doğruyu bulur, güzeli görür, hidayete erer. Bismillahirrahmanirrahim. لَوْ أَنْفَقْتُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Eğer yeryüzünün tüm hazinelerini verseydin, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, onların gönülleri arasına bir muhabbet yolu düşeyemezdin. وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Fakat Allah istedi ve bunu becerdi, yaptı. Sadakallahu aleyhi. Sevgili dostlar, Resulullah'ın Medine'de yeni bir hayatı nasıl inşa ettiği ve bu hayat içerisinde farklı unsurlara nasıl muamele ettiği üzerinde duracağım. Medine, temeddünden gelir, zıttı badiyedir. Badiye, bedevilerin yaşadığı yer demektir. Tabii ki Medine'de medenilerin yaşadığı yer olacak. Temeddün dinden gelir. Şu bildiğimiz eddin, din sözcüğü, Medine sözcüğünün kendisinden türediği etimolojik kökenidir. Ama din de yine etimolojik olarak hukukun cari olduğu, eşkıyalığın ve anarşinin olmadığı, insanların birbirleriyle ilişkilerinin bir nizam, bir düzen çerçevesinde cereyan ettiği yer demektir. Onun için Medine, içerisinde hukukun üstün olduğu mekana denilir. Orasıdır Medine. Medenilik de hukukun üstün olma halidir. Zıttı bedeviliktir. Bedevilik hukuksuzluktur. Dolayısıyla bedevilik anarşidir. Sevgili dostlar, Medine'nin eski adı Yesrib idi. Yesrib, acı bir meyve anlamına geldiği gibi keskin manasına da gelir. Bu kelimenin nereden geldiğini araştıran dilciler, Medine'nin meşhur olan keskin kılıçları vesilesiyle ya da Medine'de yetişen bir tür meyvesi zehirli olan bir ağaçtan dolayı konulduğunu söylerler. Ama Yesrib'i, bu olumsuz ismi olumlu bir isme çevirmekle kalmayıp, yeryüzünde güneşin, medeniyet güneşinin son kez doğduğu yer yapan Resulullah, işte Medine'yi hangi ruhla yapmıştı diye sormak gerekiyor. Medine'yi Medine yapanın, o bölgenin taşı ağacı, o bölgenin doğal nitelikleri değil, o bölgedeki insanlar olduğunu hemen vurgulamam lazım. Yani insan bulunduğu yeri ya cehennem haline getirir ya cennet haline getirir. Çünkü insan cehennemini de kendi taşır, cennetini de yüreğinde taşır. Onun için Resulullah bence Mekke'de yüreğinde sakladığı Medine'yi Medine'de bir topluma, bir kente, bir ülkeye dönüştürdü. Budur. Olan budur. Yüreğinde getirdi o Medine'yi. İcat etmedi. Mekke'deyken Resulullah'ın ve müminlerin yüreğindeydi Medine. Yesrib'e geldiklerinde yürekte olan Medine'ler bir hayata, bir yaşam biçimine dönüştü. Ve muhteşem bir medeniyetin köklerini oluşturdu. Efendimiz öncelikle insan inşa etti. Mekke bunun adıdır. İnsan inşasının adıdır. Darul Erkam bunun adıdır. İnsan inşasının adıdır. Her biri bir Medine'ydi onların. Topu topu 300'e validir onların sayısı. Her biri bir Medine'ydi. Onun için önce vakıf insanlar inşa etti. Ondan sonra kent inşa etti. Ondan sonra toprakları ihya etti. Ama önce insanları ihya etti. Yürekleri ihya etti. O insanlar toprakları ihya ettiler. Onları taşıdı. Biz bu taşımaya hicret diyoruz. Taşıdı Yesrib'e. Yesrib'e onlar yüreklerinde getirdiklerini toprağa, hayata dönüştürdüler. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk yaptığı iş bir kardeşlik tesisi oldu. Çünkü o çok iyi biliyordu ki bir yerde eğer sosyal bir başarı gerçekleşecekse mutlaka bu başarının temelinde güç birliği, enerji birliği yatıyordu. Güç birliğini sağlamadığınız bir yerde sosyal bir başarıdan söz edemez. Onun için peygamber de ilk defa orada teahhi kurumunu çalıştırdı. Kardeşlik. Ve Mekkeli muhacirlerle Medineli Evs ve Hazreç'ten oluşan ensarı, yani yardımcılarla göçmenleri kardeş yaptı. Teker teker. Tabii bu kardeşlik fiziki ya da maddi bir kardeşlikten öteydi. Zaten fiziki kardeşlikler, biyolojik kardeşlikler, kan kardeşlikleri yerini iman kardeşliğine bırakmıştı. Çünkü Resulullah toplumda mevcut olan bağları koparıyor, o bağların yanlış bağlanmış yerlerden koparıyor, onları doğru yerlere bağlıyordu. Bu bağlardan biri de toplumda birlikte iş yapmanın, birlikte üretmenin ya da beraber olmanın ölçüsü idi. Bu ölçü o güne kadar biz ölçüsü idi. O bizim ölçüsü kan bağıydı. Yanlış bir ölçüydü. Ontolojik bir bağ. Ontolojik bir gerçek hiçbir zaman insanın değerini ölçen bir gerçek olamaz. Çünkü siz seçmediniz. Irkınızı siz seçmediniz ki övünesiniz. Renginizi siz seçmediniz ki övünesiniz. Kişinin kendi dahli olmadığı bir şeyle övünmesi ahmaklıktır. Dahlin olan bir değerle övüneceksin ki övünmen yerini bulur. Onun için Resulullah mevcut bağları, yanlış bağlanmış bağları kopardı ama doğru yerlere bağladı. Bu bağlardan bir tanesi de kavim, kabile ve atalar bağıydı. Onları kopardı, din bağına bağladı. Bu bağ öyle tuttu ki dostlar, bir örnek vermeme izin verin. Mus'ab bin Umeyr, Bedir Savaşı'nın hemen ertesinde, yoksul ve geçmişte köle olan bir sahabinin esir aldığı kendi öz kardeşini gördüğünde esirleri dolaşıyordu. Bedir'in hemen arkasından. Baktı,
kardeşi de esirler arasında, öz kardeşi. Onu esir alansa, bir zamanlar Mekke'de köle olan biri, eski bir köle. Ona iyi bak dedi. Ona iyi bak, anası zengindir, epey para eder. Kendi annesi. Vay hak dedi. Yazıklar olsun sana. Ben senin kardeşin değil. Hayır. Şimdi o benim kardeşim. Şimdi o benim kardeşim. Kafaya yatmıyor değil mi? Kafaya yatmaz. Yüreğe yatar bu. Yüreği olanların yüreğine yatar. Yoksa masal gibi gelir. Öyledir dostlar. Yüreği olanların yüreğine yatar. Bu yaşanmış bir hayat. Bir masal değil. Evet. Resulullah böyle kardeşlikler ihdas etti. Ama o kardeşlikleri ihdas eden gerçekte Resul değil, Allah idi. Biraz önce okuduğum ayette olduğu gibi. Sen yeryüzünün tüm hazinelerini sarf etseydin, beceremezdin yürekler arasına bir muhabbet köprüsü döşemeyi. Ama Allah becerdi. Allah bunu yaptı diyordu Kur'an. Böyle teahhi kurumunu kurdu Resulullah. Hatta bu kurumu kurarken öyle anlaşılmıştı ki bazen bazı ensar, ya Resulallah, ekstrem bir örnek biliyorum ama bize gelen rivayetlerden çok da yabana atılmaması gereken bir örnek olduğu için, her ne kadar bazı hadisçiler hadis tekniği açısından eleştirmişlerse de ben hadis tekniğiyle değil, siyer tarih tekniğiyle alınması gerektiğini düşünürüm bu gibi rivayetlerin. Tarih tekniği açısından gerçekten atılmaması gereken bir örnek olduğu için zikrediyorum. Ya Resulallah, eşlerimiz bizlerin 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane, hatırlayın, daha o zaman sınırlama getirilmemiş. 7 tane, 11 tane eşi olan var Medine'de. Sayısını bilmiyoruz ama bu kardeşlerimiz, bazıları eşlerini Mekke'de bırakıp gelmek zorunda kaldı. Malı, çocukları, eşleri, hiçbir şeylerini alamadan gelenler oldu. Yürekleri orada, zihinleri orada kaldı. Bir parçaları Mekke'de kaldı. Hem de düşmanın içinde kaldı. Düşünün. Böyle bir göç, hicret. Bu kardeşlerimize ya Resulallah, eğer gerekiyorsa fazla olan eşlerimizi boşayalım. Onlar nikah kıysınlar. Onlarla ev olsunlar. Resulullah tabi buna izin vermemişti ama sahabenin kardeşliği ne kadar derinden algıladığını göstermek için ilginç bir örnek. Yine bu kardeşlik sırasında öyle algılanmıştı ki bazı ensar tarafından mallarının yarısını bölmeye başlayanlar vardı kardeşliğin gecesinde. Eve gelmişlerdi, kardeşini eve getirdi, boş bir odayı ona verdi, geçti kendisi, şimdi mal hesabı yapıyor, yarıya bölecek. Resulullah ertesi gün şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Onlar sizin varisleriniz gibi değildir. De, onun üzerine mal bölmekten vazgeçtiler. Böyle algılanıyordu gerçekten. Abdurrahman bin Avf hemen ertesi gün bana bir ip verin dedi, çıktı. Ve o çalışması, çabası birkaç ay içerisinde kendisini Mekke'den Medine'ye göçen muhacirlerin en zengini kılıvermişti. Yani böyle kendi elleriyle geçinmeye de gayret gösteriyorlardı. Kişisel ilişkileri suistimal etmemek için. Hatta Resulullah o dönemde şöyle bir beyat da almıştı. Tam o yıllar, o ilk 2 yıl içerisinde bu beyat. Birinizin kamçısı devesinin üzerindeyken yere düşünce, yerdeki kardeşine şu kamçımı ver demeyecek. Dememek üzere sizden beyat istiyorum. Bilmem anlaşıldı mı bu söylediğim şey? Deveye binmediğimiz için ne demeye geldiğini bilmiyoruz. Devenin ıhıp kalkmasını, deveden inip kamçıyı alıp da yine deveye binmenin ne olduğunu biz bilmediğimiz için bunun ne zor bir şey olduğunu da bilmiyoruz. Bunun vermek istediği mesaj şuydu. İnsanlara yük ol. Evet, bir taraftan da böyle terbiye ediyor Resulullah. Bu teahhinin, kardeşliğin arkasından Resulullah insanların, insanlarla ilişkisini düzene koyduktan sonra insanların toprakla, taşla, ağaçla, doğayla ilişkisini düzenlemeye koyuyordu. bunun arkasından ikinci yaptığı iş Medine'nin 30 kilometre 4 fersah. 30 kilometre çevresini harem ilanı oldu. Doğal sit alanı. Bir tane ağaç kesmeyeceksiniz deve kamçısı dışında. Görüyor musunuz? Geldiğinizde ihya edersiniz. Sadece insanı değil toprağı bile ihya etmelisiniz. Çünkü cennetinizle geliyorsunuz. Siz cennet. Geldiğiniz toprak bile sevinmeli. Geldiğiniz taşlar sevinmeli. Sadece insanları değil, toprağı da diriltmelisiniz. İşte peygamberin ikinci yaptığı iş bu Medine'de. Sit alanı ilan etmek. 30 kilometrelik Mekke'nin etrafını. İki harreye kadar, iki siyah kayalığa kadar. Ve böyle korundu. Ora bir cennet haline geldi çok geçmeden. 5-6 yıl içerisinde Medine yemyeşil bir arazi oldu. Çok önemli bir şey. Yani insanın doğayla olan ilişkisine düzene koydu. Ondan sonra Resulullah ticari ilişkileri düzene koydu. Hemen bir pazar yeri seçti. Önce bir pazar yeri seçti Kaynuka'dan. Kaynuka'nın reisi hemen karşı koydu. Kâb bin Eşref. Bura olmaz dedi. Reislerinden biri daha doğrusu bir boyun reisi. Resulullah bir başka kabileye rica etti. Şu eski mezarlığınızı bize verin de pazar yapalım. Bir kısmı verdiler, bir kısmı vermediler. Sonunda vermeyenler de üzüldü ve vermeye razı oldular. Resulullah, bakınız. Bölgenin reisi olmuş ama eski bir işe yaramaz bir mezar yerini dahi gasp etmiyor. İsim ne alıyor? Bu çok önemli. Evet, verdiler. Orayı pazar yeri yaptırdı ve ilk defa pazarı denetledi. Denetlediğimde elini şöyle bir attı buğdayın içine, tabanda ıslaklıklar var. Men gâşşefe leyse minnâ. Hile yapan bizden değildir. Bir daha yapar. Ondan sonra bir denetlemesinde daha baktı ki uyanık Yahudiler de başta olmak üzere yine uyanık ensardan kimileri daha köylünün, bedevilerin malı pazara gelmeden yolda önünü kesip ucuza alıyorlar, pazara getirip ikinci elden pahalıya satıyorlar. Birinci üreticinin malını pazara gelmeden almak yasaktır dedi. Böyle ilkeler koydu. Orayı da adil ve güvenilir bir ticaret hayatı oluşturdu. Onun temellerini attı. Ondan sonra Resulullah nüfus sayımı yaptırdı. Çok önemli şeyler bunlar. Yani bir medeniyetin nüvelerini atıyor. Çok önemli şeyler. Küçük gibi duruyor ama önemli şeyler bunlar. Ondan sonra Resulullah çok ilginçtir. İlk 30 günde yaptığı uygulamalardan bir tanesi de Medine'de çok ciddi bir problem olan kuduz köpek itlafı. Resulullah emredene kadar, o güne kadar Medine'de Resulullah gelinceye kadar bir yığın insanı ısırmış ve kuduz hadisesinden birçok insan ölmüş. Ama şehirde düzen olmadığı için, nizam olmadığı için, ortak bir yürek olmadığı için bu basit problemi bile halledemeyecek derecede. Onun için başıboş köpeklerin eziyet edilmeden itlafını emretti. Ondan sonra da başıboş köpek kalmayınca köpek öldürmeyi yasakladı. İlginç bir anekdot. Evet. Geçiyoruz. Bunlar değil asıl söyleyeceğim size. Ve müminler arasındaki bu birleşme, bu kaynaşma tabii ki müminleri çok sevindirdi. Ama herkesi sevindirmedi. Bazılarını da üzdü. Bu üzülenlerin başında Resulullah gelince kendi çıkarlarını zedelenmiş bulan, reisliğe hazırlanan, Medine'de reisliğe hazırlanan insanlardı. Bunların başında Ebu Amir ve onun kuzeni olan Abdullah bin Ubey bin Selul geliyordu. İbni Ubey o anda paramparça olan Medine toplumunu birleştirip taç giymek için hazırlanıyordu. Hatta bir gün Resulullah Medinelilere dini anlatmak, Kur'an'ı anlatmak için bir gezi yaparken yolu Ubey bin Selul'un şatosunun, şato diyorum çünkü zenginler o dönemde bölgenin şatosu sayılabilecek
geniş konaklarda otururlar ve o konakların avluları çok geniş ve yüksek duvarlarla çevrilirdi. İşte onun önünden geçerken Abdullah bin Ubey kendi arkadaşlarıyla oturmuşlar, gölgelikte sohbet ediyorlardı. Resulullah o topluluğu görünce onlara da Kur'an'ı iletti. İletmek için ağzını açtığında Abdullah bin Ubey, senin ayağına gelirlerse istediğini söyleyebilirsin ey Muhammed. Ama seni davet etmeyen topluluklara izinsiz olarak girip de onların huzurunu bozmaya ne hakkın var? Resulullah çok incindi. Çok incindi ve anında kalktı. Hiçbir şey söylemedi. Gideceği asıl yere gitti. Gideceği asıl yerde Sa'd bin Muaz, yine reislerden biri ama Resulullah'a itaatli reislerden biri. Sa'd bin Muaz Resulullah'ın üzüntüsünü görünce, ya Resulallah seni çok üzülmüş görüyorum. Yanındakiler olayı anlattılar. Sa'd bin Muaz, hoşgörü ya Resulallah, idare et onu. Çünkü siz gelmeden önce biz onu krallığa hazırlıyorduk. Artık tacını bile sipariş vermiştik. Adam kendi krallığının yok oluşu olarak görüyor sizin gelişiniz. Buna sebep biliyor. Onun için onu idare et ya Resulallah demişti. Ve Resulullah da sonuna kadar o dostlarının, o güzel müminlerin bu hatırını kıramayarak onu idare etti. Evet sevgili dostlarım. Ama tabii onu idare etti. Hem oğlu Abdullah, bizzat Übey bin Selül'ün oğlu Abdullah, hem de kızı Resulullah'a iman ettiler ve samimi birer mümin oldular. Yani babalarını idare etti, lakin çocuklarını imana teslim etti. Evet sevgili dostlarım, tabii ki ilişkiler sadece müminler arasında kalmıyordu. Bir de Medine'de Yahudi toplumu vardı. Ki Yahudi toplumunun Medine'deki gücünü öğrenmeniz için benim size bir rakam vermem yeterli. Medine'deki Arapların 16 utumu, yani 16 burcu kalesi vardı. Medine'deki Yahudilerin 58 kalesi. Bu kıyaslamayı yaptığınızda Yahudilerin aslında ne kadar güçlü olduğunu görürsünüz. Güçlü ama bölgede hala bölgenin siyasetini belirleyici değiller. Çünkü Medine'de güçlü olmakla birlikte bölge bazında ele aldığınızda çok azınlık durumundalar. O nedenle siyasal olarak egemenliklerini ilan edemiyorlar. Fakat egemenlikleri daha çok ticaret üzerinde. Üç Yahudi kabilesi var genel olarak. Benu Kaynuka, Benu Nadir, Benu Kureyza. Birinciler altıncılık kuyumculukla, ikinciler dericilikle, üçüncüler de ziraat ve zanaatla uğraşıyorlar. Yani parsellemişler. O gün zaten ticari alanda en karlı alanlar bunlar sahalar. Ve onu parsellemişler. Onun için Medine'deki rantı elde bulundurdukları gibi Medine'nin para dalgalanmalarına da müdahale edebiliyorlar. Paranın değerini bile belirleyebiliyorlar kimi zaman. Tabii bu insanlar İlk önce Resulullah'a karşı tepkisiz kalmayı yeğlediler. Bu tepkisizlik bekle gör politikasıydı. Ama Resulullah daha veda tepelerinden görünür görünmez, bunların reislerinden bir tanesi olan Huyey bin Ahtab. Bu kim? Peygamberimizin daha sonra eşi olacak olan Hazreti Safiye'nin babası ve onun kardeşi. Birlikte Resulullah'ı görmeye gittiler. Yani not verecekler tabiri caizse. Huyey bin Ahtab ve kardeşi Ebu Yasir, Resulullah'ı bir köşeden gözlüyorlar. Mekke'ye sevinç çığlıkları içerisinde giren Hazreti Peygamber'i gözlüyorlar. Ve bir hışımla Huyey bin Ahtab, hem din alimi hem de kabile reisi, eve dönüyor. Safiye annemiz anlatıyor. Daha sonra Resulullah'ın eşi olduktan, müminlerin annesi olduktan sonra anlatıyor bunu. Babamla amcam eve döndüler. Ve amcam babama sordu. Bu o mu? Babam dedi ki, vallahi bu o. O, Tevrat'ta aynen geçer. Benim Yahudileşme temayülünde var bunların belgeleri, delilleri, kaynakları. Hazreti Yahya'ya Yahudiler diyorlar ki, sen İlya değilsin. Sen Mesih değilsin. Ya sen o musun?
Ben ne İlya'yım, ne Mesih'im, ne O'yum, ben Mesih'i haber verenim diyor. İşte o oradan geliyor. Bu O mu? Bu vallahi O. Gördüğüm kadarıyla diyor. Bu Ebin Ahbap. Ebu Yasir diyor ki, peki ne yapacaksın? Vallahi bu can bu tende olduğu sürece ona sonuna kadar düşmanlık edeceğim. Durum bu. Çünkü onlar kendi kabilelerinden, kendi kavimlerinden bekliyorlardı. Onlar ırkçılığı kutsallaştırmıştılar. Onlar insan değerini ontolojik değere indirgemiştiler. Onlar dini, insanlığın değişmez değerleri olan İslam'ı bir kabilenin değerlerine indirgemiştiler. Milli bir din, milli bir kitap, milli bir lider, milli bir ilah çıkarmıştılar. Musa'yı milli lider ilan etmiştiler. Tevrat'ı milli kitap ilan etmiştiler. Ve Yahve'yi milli ilah ilan etmiştiler. Onun için insanlığın geri kalan kısmını ikinci ilan etmiştiler. Kendilerini efendi, diğerlerini de goyim. Goyimin iki manası var İbranice'de. Bir yabancılar, ikinci sınıf kafirler. Bu manaya geliyor. Onun için goyimdi hepsi. Hepsi goyimdi. Goyim bunlara köle olmaktan başka bir işe yaramaz. Böyle bir bakış açısıyla baktıkları için Resulullah'ın Evs ve Hazreç'i birbirine kaynaştırmış olmasından hoşlanmadılar. Çünkü 120 yıldan beri süren Buaz savaşlarında bir babanın iki oğlu olan Evs ve Hazreç, kayna oğulları bunlar, birbirini kırıyor, Yahudiler birbirine silah satıyordu bir öbürüne. Ne kadar tanıdık geldi değil mi bu? Evet. Birbirine silah satıyordu bir öbürüne. Aynen öyle. O zaman kılıç satıyorlardı. Ve çok hoşlarına gidiyordu bu. Çünkü birbirlerini öldürüyorlar ve işin garibi bakınız. Beni Kaynuka Hazreç'i müttefik seçmişti. Beni Kureyza ve beni Benun Nadir de Elsi. Şimdi bölüşüyorlar yani. Onun için de biri çok yenilecek gibi olursa ona yükleniyorlar. O öbürünü yeniyor. Bu harbü sical oluyordu Arapça ifadesiyle. Yenişilemeyen ve sürüp giden savaş. 120 yıl ne demek bu? Resulullah'a onun için çok teşekkür borçlu olduklarını biliyorlardı Medineli Ensar. Onun için belki bazılarının gönlünde imandan önce bu duygu yapmış olabilir. Bilemiyorum Allah bilir tabii. Yani bari şu kötü, şu pis harpten bizi kurtarsın demiş olabilir bazıları. Onun için Resulullah'a teşekkür borçluydular. Lakin Yahudiler bu durumun aleyhlerine döndüğünü görünce birini görevlendirdiler. Sesi çok güzel ve güçlü olan ve güzel şiir okuyan birini gönderdiler. O anda da Ensar yani Evs ve Hazreç birbirleriyle muhabbet ediyorlardı. Git de bir dene bakalım dediler. Geldi bu Buaz savaşları döneminden Evs'in Hazreç'e karşı Hazreç'in Evs'e karşı okuduğu hiciv şiirlerinden seçmeler okumaya başladı. Şimdi Evs'in şiirini okuyunca orada aynı yerde o gün imandan, Allah'tan, Resul'den konuşan o güzel insanlar Evs'in şiiri okununca Evs başladı alkışlamaya. Hazreç'in şiirini okumaya başlayınca bu Yahudi okuyucu bu sefer Hazreç başladı alkışlamaya. Tabii onlar alkışlarken onlar yuh çekiyordu. İşe bakın. Ve ortalık bir anda öyle bir alevleniverdi. Kalktılar, birbirlerini düelloya davet ettiler. Tabii düelloya davet edince haydi silahlanalım ve Harre'ye gidelim. Şehrin dışındaki savaş kayalığına gidelim. Ve gittiler. Bir taraftan da taraftar topluyorlardı. Resulullah o anda ortalıkta gözükmüyordu. Namaz vakti de değildi. Ve bunlar Harre'ye vardılar ama Resulullah'a da haber gitti. O anda bir çardak altında kendisine bir ikram edilen bir şey yiyormuşlar. Resulullah'a haber gelince Resulullah bırakıverdi önündekileri. Hemen sahabesinden güzin olanları toplayıverdi ve yola düştü Harre'ye. Harre'ye vardı ki bunlar karşılıklı savaş nizamı almışlar. Ciddi ciddi vuruşacaklar. Ey Ensar dedi.
Bana ne oluyor ki sizi cahiliyeye bu kadar kısa zamanda dönmüş görüyor?
Allah sizi birleştirmedi mi? Allah size lütfetmedi mi? Allah sizin kalplerinizi birbirinize sevdirmedi mi? Allah sizi imanla şereflendirmedi mi? Tekrar cahiliyeye topuklarınızın üzerinde dönecek misiniz? Tabii. Demek ki insanlar, nefisler konuşunca akıllar susuyor. Eneler ve egolar konuşunca yürekler susuyor. Yoksa bu kadar akıl baştan gitmemiş olmalıydı. Onlar vallahi doğru söylüyor. Biz istemiyor muyduk? Biz birbirimize demiyor muyduk? Allah'ın lütfu bu peygamber bize diye. Ne oldu da biz şimdi hemen böyle olduk? Hemen orada hem ağlıyor hem kucaklaşıyorlar. Ve bazıları kılıçlarını birbirlerine hediye ettiler. Son oldu. Bu son oldu. İşte böyle bir varta atlatıldı ama Resulullah da o güne kadar Yahudilere çok farklı davranıyordu. Onların gelir gelmez zaten kıblelerine yönelerek namaz kılıyordu. Kudüs'e yönelerek. 16 ay Kudüs'e namaz kıldı müminler. Yine gelir gelmez Medine Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü Resulullah. Bu nedir diye sordu. Yahudilerden bir tanesi bu Allah'ın Musa'yı Firavun'un zulmünden kurtarmasına karşılık bir şükran orucudur. Biz Musa'ya sizden daha hakkız deyip tüm müminlere Aşura orucunu tutmalarını emretti. Ramazan orucundan önceki farz oruç der bazı alimler, onun için farz olarak nitelerler bazıları, bu oruçtur derler. Ramazan orucuyla bu sakıt oldu. İşte böyle yaklaşıyordu. Hatta bir keresinde Resulullah bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmıştı. Oradakilerden bir tanesi ama Yahudi bu ya Resulullah deyince insan değil mi demişti. Resulullah bununla da kalmazdı. Yahudilerin verdiği yemekleri yer, getirdiği hediyeleri, sadakaları değil. Sadaka olup olmadığını sorduktan sonra kabul eder. Yanındaki hizmetçilerden bazılarını da Yahudi olarak kabul ederdi. Ki bir çocuk, bir Yahudi çocuğu kendisine yaklaşık 1,5 yıl hizmet etmiş ve ondan sonra da vefat etmişti. Resulullah da onun taziyesine gitmişti. Yine bu dönemde Resulullah da onları ziyarete giderdi. Onların bir kültür merkezleri vardı, Beytül Midraş. Midraş tefsir demektir. Yani Tevrat tefsirinin okunduğu yerler, eğitim ve kültür merkezi. Resulullah oraya gider ve orada bunlarla münazara ederdi. Soru sorarlar, cevap verirdi Resulullah. Sadece o gitmezdi. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer de giderdi. Hatta bazen çok etkilenirlerdi demek ki. Hazreti Ömer gelmişti. Ya Resulullah bunlardan duyduklarımızı yazsak diyordu. Resulullah hiç o güne kadar kızmadığı kadar kızdı diyor Rabi. Alnındaki damar kabardı. Dedi ki, ya Ömer, onlar yalan söyler, Allah'a atarlar. Ya da onlar bir şey söyler, biz inkar ederiz ama gerçekten o ayet olur, Allah'ın sözü olur. Onun için onların yalanını doğrusundan ayıramıyoruz. Dolayısıyla eğer bugün Musa yaşasaydı bana iman ederdi ya Ömer. Demişti ve Hazreti Ömer'in ağzından tabii bir daha öyle bir şey çıkmamıştı.